A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Özellikle önemli konuları konuşmaya gayret ediyoruz sohbetlerimizde. Bugün de güzel bir sohbet konumuz var ama heyecanım benim başka. Çünkü gerçekten bugün akşamleyin, bu Ramazan akşamı özel bir gün yaşıyorum. Çünkü çok sevdiğim bir sınıf arkadaşımı, çok sevdiğim bir kadim dostumu sohbetimde ağırlamaktan büyük gerçekten gurur duyuyorum. Doçent doktor Semra Topçu, kardiyoloji uzmanı, benim sınıf arkadaşım. Semra hoş geldin.
Hoş bulduk Mehmet.
Özellikle de bugün herkesin merak ettiği bir konu. Yetmezlik, hocam kalbin yetiyor, kalp yetmezliği, kalp nasıl yetmez, yetmezlik olunca ne olur, yetmezlikte bir şey mi vermek lazım gibi suallerin de geldiği, detaylarıyla özellikle konuşmamız gereken, çok fazla konuşulmamış bir konuyu konuşmaya gayret ettik. Evet. Ama çok böyle detaya girmeden gerçekten dinleyenlerimin bir şekilde kafasında canlandırarak bu konuyu konuşmaya gayret edeceğiz. Bu akşamki sohbet konumuz her yönüyle kalp yetmezliği. Bu önemli konunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve program yapımcımız kadim dostumuz Gökhan Akkaya kardeşimize ve teknik ekipteki arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Ailenizde kalp yetmezliği tanısı alanlar, almış olanlar ya da bize fikirleri, bu konu hakkındaki görüşleri olanlar ya da sualleri olanlar olabilir. O sebepten dolayı da telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19, Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz efendim. Evet Semra, ne yetmiyor? Yani şimdi yetmiyor deyince kalbin bir, demek ki bir çalışma esası var. Evet. Kalbimiz nasıl çalışır, nasıl işler, nasıl çalışır? Evet. O konu istersen biraz konuşalım.
Kalbimiz bir pompa. Dört boşluktan oluşuyor. İlkokuldan beri öğrene geliriz bunu. İki kulakçık ve iki karıncık olarak dört boşluktan oluşuyor.
Değil mi? Öyle öğrenmiştik. Kulak evet, yukarıda, karın öğrenmiş. Aşağıda, kulakçıkta, karıncık. Evet.
Kulakçıklar bizim atriumlarımız tıp dilinde. Karıncıklar da ventriküllerimiz.
Evet. Pompa göre...
Kalp pompadır. Evet. Bir pompadır. Dolar ve pompalar kanı. Tüm vücuda pompalar.
Hı hı. Kanı pompalıyor.
Evet, kanı. Evet. Akciğerlere ve tüm vücuda pompalıyor. Hı hı. Sağ ventrikül vasıtasıyla, sağ karıncık vasıtasıyla akciğerlere gidiyor kan. Hı hı. Orada oksijenleniyor ve tekrar sol kulakçığa geliyor. Oradan da sol karıncığa geçip oradan aort damarıyla tüm vücudumuza atılıyor. Yani her hücremize
temiz kanı kalbimiz
tüm vücuda. Oksijenden zengin kanı evet.
Ayak serçe
evet,
parmağımıza dahi
kadar, evet. Kalbimiz pompalıyor. İşte kalbin dolmasında ya da pompalamasında bir sorun olduğu zaman kalbimiz kasılamıyor ya da gevşeyemiyor. Bu duruma da biz kalp yetmezliği diyoruz.
Bunun adı kalp
yetmezliği. Evet.
Peki bu kalp dediğimiz organ yağlardan mı oluşuyor, yapısı kaslardan mı oluşuyor?
Evet.
Yoksa bir cildimizdeki cilt gibi nasıl bir yapısı var bunun?
Evet.
Yani pompa görevi görmesi için.
Pompayı yapan kaslar.
Kasları var.
Evet, kaslar. Hmm. O kasları da besleyen kalbin üstünde damarlar var. Hı hı. Bu damarlarda tıkanıklık olursa, hasta kalp krizi geçirirse ya da hipertansiyona bağlı kalbin önündeki yük artarsa kalp yetmezliği gelişebilir.
Hı.
Bu karıncıklarla kulakçıkları birbirinden ayıran yapılar var, kapaklar var.
Evet.
Sol taraftaki mitral kapak, sağ taraftaki tirküspit kapak. Sonra damarların kapakları var. Akciğere giden atar damarın kapağı var, aort damarının kapağı var. Bu kapaklarda da herhangi bir sorun olursa yine kalp yetmezliği gelişebilir.
Hı hı, hı hı. Anladım. Peki bu noktada o zaman şöyle anlıyorum. Kalp bir kaslardan oluşuyor. Dört tane odacığı var.
Evet.
Görevi de içindeki kanı pompalaması.
Evet.
Demek ki diyoruz ki eğer bu pompa içine kan dolmazsa ya da içindeki kanı iyi atmazsa bu yetmezlik. O zaman biz
evet,
bir kalp yetmezliğinin bir tanımını yapalım.
Evet.
Nedir kalp yetmezliği?
Tanım olarak kalbin, vücudun ve dokularımızın ihtiyacı olan kanı yeteri miktarda pompalayamamasıyla giden klinik tabloya verdiğimiz isimdir.
Peki neden yapamaz? Yani kalp yetmezliği nedenleri. Evet. Ama şöyle soracağım. En sık görülenden mesela 100 hastada ne bileyim sen daha iyi bakırsın rakamlara. İşte 100 hastanın 60'ında en çok neden şudur diyebileceğiniz nedenlerle istersen konuşalım.
En sık görülen sebep koroner arter hastalığı. Yani kalbin üstünde kendini besleyen damarlara biz koroner arterler diyoruz.
Şu meşhur
diyoruz.
Koroner damar buradan geliyor.
Evet, oradan geliyor.
Çünkü kalbin de kendinin beslenmesi lazım.
Evet, her doku gibi kalbin de beslenmesi lazım. Kas dokusunun da beslenmesi lazım.
Demek ki birinci sebep bu koroner damarlardaki
En sık sebeplerden biri koroner arter hastalığı. Bunlarda tıkanıklık, darlık, çok damar hastalığı. Yani 3 damarımız var. Bu üçünde de darlık olabilir. Çok sayıda darlık olabilir. Böyle durumlarda kalp yetmezliği daha çok gelişir.
Bu bir. Evet.
Bu bir. İkincisi hipertansiyon. Hipertansiyon da kalbi zorlar.
Yani tansiyon yüksek.
Tabii yüksek tansiyon kalp kasında kalınlaşmaya sebep olur. Ve kalp sürekli önünde bir basınç yüküne karşı çalışır. Yani daha zorlanarak çalışır. Bu da kalp yetmezliğine sebep olabilir. Onun dışında kapak hastalıkları.
Ama tabii böyle ilaç almayan, tedavi olmayan tansiyon yükseklikleri değil mi?
Evet. Özellikle. Uzun süre kontrol altında olmamış, tanı konmamış hipertansiyonlarda hedef organ hasarı diyoruz biz bunlara. Organlarda büyüme, kalınlaşma kalpte.
Bu şey gibi yani bir ağırlık çalışan bir pazukasının gelişmesi gibi değil mi? Öyle değerlendirebiliriz.
Öyle söyleyebiliriz. Evet. Onun gibi düşünebiliriz.
O kanı pompalarken bir basınçla karşılaşınca kasın
kendini adaptasyon için kalınlaşıyor. Evet.
İkinci sebep de bu dedik özellikle.
Evet, hipertansiyon da öyle. Onun dışında kapak hastalıkları. Bu gelişmiş ülkelerde daha az ama gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde özellikle çocukluk çağında geçirilen romatizmal ateş sonucu kalp kapaklarının tutulması nedeniyle kapaklarda darlık ya da yetmezlik gelişebiliyor.
O zaman ben orada bir kapı açacağım. Tabii biz sohbetlerimizi kapı kapı açıyor diyoruz.
Evet.
Demek ki şu hani meşhur beta.
Evet.
Değil mi? O meşhur bu çocukların boğazlarında hani pamuklu bir sürüntüden alıyoruz, onu kültür ekiyoruz. Beta çıktı deniyor ya. İşte o beta yapıyor galiba değil mi bu kapakları etkiliyor?
Evet. Beta hemolitik streptokok dediğimiz
bir bakteri.
Boğaz enfeksiyonu ya da kızıl sonrası.
Kapaklar etkileniyor.
Yeterince tedavi edilmezse, düzgün penisilini almazsa hasta kalp kapakları tutulabiliyor. İmmünolojik bir nedenle bu. Ve o sırada hastanın eklemlerinde şişlik, el bileklerinde, ayak bileğinde, parmaklarında gezici geçici şişlikler olabiliyor.
Kapakları ne yapıyor Semra bu şeyler?
Kalbin iç tabakası var. Endotel dediğimiz tabaka. Kapaklar da ondan oluşur zaten. Oraları hasar veriyor. Yani kapaklar kalınlaşıyor.
Kalınlaşıyor.
Kireçlenme olabiliyor.
O zaman iyice açılıp kapanamıyor değil mi yani?
O zaman darlık oluşuyor. Kireçlenme olduğu zaman. Bazen de kapak fonksiyonunu yapamıyor. Kapak yetmezliğine neden oluyor.
Tam kapanmıyor.
Evet, tam kapanmıyor kapaklar.
Ben hatırlarım tıbbiyede hani sen de hatırlarsın eskiden işte 18 yaşa kadar işte penisilin intramüsküler depo penisilinler.
Evet.
Sonra 25'lere çıktı. Şu an galiba 33 yaşlara kadar galiba profilaktik galiba.
Akut romatizmal ateş 5 ile 15 yaş arasında geçirilir. Eğer kapak tutulumu varsa ve kapak hastalığı varsa neredeyse ömür boyu verdiğimiz hastalar var penisilini. Evet. Onun dışında kapak tutulumu yoksa 21 yaşında kesebiliyoruz.
21 değil mi?
Evet, 21 yaşında kesebiliyoruz.
Öyle de bir bakın sevgili dinleyenlerim. Bunu da konuşmuş olduk. Bunu neden konuştuk? Özellikle hani beta mikrobunu önemsemek lazım.
Evet.
Beta mikrobuyla alakalı tedavi düzgün almak lazım. Özellikle beta saptandıktan sonra vücuttan tamamen atılması için özellikle penisilin ilerinin etkinliğini burada tekrar belirtmiş olduk. Demek ki bir dedik kendi damarları, koroner damarları.
Evet.
İkincisi dedik özellikle tansiyon yüksekliği. Üçüncüsü kapaklar
kapak
dedik. Dört var mı Semra?
Pek çok var.
Pek çok var, evet.
Dördüncüsü kalp kasını tutan viral enfeksiyonlar sonucunda da olabiliyor. Miyokardit diyoruz mesela. Ateşli bir enfeksiyon sonucu kalp kası tutulabiliyor. Özellikle virüs enfeksiyonlarından sonra.
Grip de dahil mi buna?
İnfluenza da dahil
tabii ki. Son zamanlarda ben bunu çok sık duymaya başladım özellikle. Hatta bir yakınım da geçirdi bir gripal enfeksiyon sonra. Peki geçirilmemesi için yani bu viral enfeksiyonlardan sonra kalp kasının etkilenmemesi için özel olarak yapılabilecek bir şey var mı?
Yani influenza'ya karşı tedbir alınabilir sadece.
Hmm.
Yaşlı hastalar, kalp yetmezliği olan hastalar aşı olabilir. Evet. daha çok koksaki virüs gibi virüslerle oluyor. Hani onlar için de bir tedavisi aşı var mı ya da peki? Bir şeyi. Yani şöyle genelde akut bir tabloyla geliyor miyokardit bize. Onları hastaneye yatırıyoruz, yatak istirahati.
Evet.
Aslında çok fazlaca da bir ilaç seçeneğimiz yok. Yani nonsteroid, antiinflamatuar dediğimiz ilaçlardan veriyoruz bazen. İstirahat ve takip ediyoruz. Yani kalp enzimlerini takip ediyoruz onların. Bazıları da silik seyrediyor. Yani hiç hasta farkında olmayabiliyor. Hafif nefes darlığı oluyor. O, onu o sıradaki enfeksiyonuna bağlayabiliyor.
Sekel bırakıyor mu yani? Tahribat bırakıyor
evet,
mu?
Evet. Bazı işte %40 kadarında kalıcı kardiyomiyopati dediğimiz kalp kasının kendini bıraktığı kalp yetmezliği tablosu gelişebiliyor.
Ya da tamamen hiçbir sekel bırakmadan da geçebiliyor.
Yarısında yaklaşık hiçbir sekel bırakmadan iyileşiyor.
Peki tekrarlayabiliyor mu bu?
Tekrarlayabilir tabii ki. Evet.
Evet efendim. Onu da saydık.
Onun dışında gebelerde olabiliyor örneğin.
Kalp yetmezliği.
Tabii. Evet. Gençlerde. Yani gençlerde olur mu kalp yetmezliği? Evet olur.
Genç gebelerde.
Gebelerde olabiliyor. Evet. Doğumdan son trimester dediğimiz son 3 ayda ya da doğumdan sonraki 6 ay içinde gebelerde kalp yetmezliği gelişebiliyor.
Bunlar, neden?
Bu da immünolojik. Tam olarak sebebini bilmiyoruz. Evet ama genelde ilk gebelikte... Genç gebeliklerde yani
genç
sosyoekonomik
bir yaşımız var mı?
Yok yani genç evet. diye söylüyor sadece. Sosyoekonomik durum kötü olan gebelerde, ek hastalığı olanlarda gelişebiliyor. Bunların da yaklaşık yarısı iyileşiyor. Yarısında kalıcı kardiyomiyopati gelişebiliyor.
Sık mıdır peki görülme sıklığı?
Çok sık değil.
Çok
evet.
sık değil. Evet onu da söyledik. Evet. Başka nedenleri o zaman?
Onun dışında mesela doğumsal kalp hastalıkları sonrasında da gelişebiliyor.
Bebekte ve çocukta.
Bebeklerde ve çocuklarda. Onlar da akut kalp yetmezliğiyle hastaneye yatırılabiliyorlar örneğin. Onlarda da işte gerekli şant ameliyatları yan yollar yapılarak bu tablonun gerçekleşmesi önlenmeye çalışıyor. Ama yine de olabiliyor. Onlar erişkin yaşa geldiğinde de yine kalp yetmezliğiyle kaybedilebiliyorlar. Özellikle kalpteki büyük delik olan bebekler, çocuklar.
Peki bayan erkek değişiyor mu görünme sıklığı kalp yetmezliğinin? Yani bayanlarda daha sık, erkeklerde daha sık.
Şöyle koroner arter hastalığı menopoza kadar, yani kadınlar menopoza girene kadar koroner arter hastalığı erkeklerde daha fazla.
Evet.
Menopozdan 7-8 yıl sonra koroner arter hastalığı açısından kadın ve erkek eşit duruma geliyor. Dolayısıyla kalp yetmezliğine de en çok sebep olan şey koroner arter hastalığı olduğu için
öyle bir
şeyden sonra
o da östrojen
eşit gibi.
Hormonu galiba.
Evet, östrojen koruyor bizi. Evet.
Peki görülme sıklığı açısından belli bir yaş var mı?
Evet. Şöyle 65 yaşına kadar %1 sıklığı ama 65 yaşından sonra %7-8'i, 75'in üstünde de %15'e kadar çıkabiliyor kalp yetmezliği.
Ben şimdi şöyle bir hemen bir düşünce aldı beni. Peki her böyle sohbetimizde genellikle konuklarıma sorarım. İleride dinleyenlerim de onu merak ediyordur. İleride kalp yetmezliği olmaması için genç yaşlardan itibaren dikkat edilmesi gereken bazı yaşamsal önerilerin var mı?
Evet, evet. Şöyle koroner arter hastalığı için risk faktörleri olan şeylerden uzak durmaları lazım.
Demek yani, en çok sebep koroner damarlar. Koroner arter tıkanıklığı. Onu koruyacağız
evet.
o zaman.
Onu da mesela bazı risk faktörleri var, onları değiştiremiyoruz. Örneğin cinsiyet, erkek cinsiyette daha fazla. Örneğin aile öyküsü, insanın ailesini değiştiremez sonuçta ailesinde varsa o da bir risk faktörü. Ama diyabeti varsa mesela o kontrol altında tutulabilir. Hipertansiyonu varsa kontrol altında tutulabilir. Sigara da çok önemli bir risk faktörü. Yani sigara içmeyi bırakabilir insanlar sonuçta.
Biz onun düşmanıyız zaten bu programda. Bakın sevgili dinleyenler, bu canavar yine gözümüzün önüne geldi. Yine benim düşmanım önüme çıktı. Sigara. Lütfen, lütfen bakın önümüze kalp yetmezliğe dahi çıktı. Sigarayı bırakacaktı.
Evet, mutlaka. Evet. Kolesterolleri yüksekse onu diyetini yapıp gerekli ilaçları kullanmaları gerekiyor. Yani egzersiz de önemli tabii ki. Bu şeylere dikkat ederlerse zaten kalp hastalığı gelişme riskini %70-80 önlemiş oluyoruz. Bu yaşam tarzı değişikliğiyle.
%60-70 önlenebiliyor.
Evet, %25-30'da hiçbir şey yapamadığımız hasta grubu var yani. Hani
çok
kalp
güzel.
Krizi riskini belirleyemediğimiz.
Anladım. Oraya geleceğim ama hemen şu koroner damarlarla ilgili seni yakalamışken sorayım. Yani şu meşhur söğüt yaprağından yapılan, adını programda söyleyemeyeceğim, asetil salisilik asit ilacı.
Evet.
İşte 100'lü var, 300'lü var, 500'lü var. Bunu bir kardiyolog olarak öneriyor musun böyle sağlıklı insanlara? Şu yaştan itibaren alsınlar, evet, dediğin.
55 yaşın üstü erkekler kullanabilirler.
Her gün
diyabetik hastalar. Ama şimdi aspirinle ilgili de değişik sonuçlar var çalışmalarda. Yani ileri yaşta kolon kanserine bağlı kanamaları artırabiliyor. Yani başka nedenlere bağlı yan etkileri olabiliyor. Şu anda çok fazla tavsiye edilmiyor ama sağlıklı 55 yaşın üstünde aile öyküsü olan, ne bileyim sigara içen, risk faktörleri olan hastalar alabilir. Ama en, yani koruyuculuğu en çok ispatlanmış ilaçların arasında kolesterol düşürücü ilaçlar var. Evet, yani plak, kalpteki o darlığı yapan plakları gerileten çalışmalarla kesin olarak gösterilmiş ilaçlar kolesterol düşürücü ilaçlar.
Evet, evet. Evet, şimdi tabii nedenlerini böyle saydık. En çok koroner damarlar dedik, tansiyon yüksek dedik, kapak problemleri dedik, gebelik dedik, bunları söyledik. Şimdi dinleyenlerin merak ediyordur. Bu kalp yetmezliğinin belirtileri neler? Yani benim dinleyenlerim şu şikayetler olunca yetmezlikten şüphelenilmenin hangileridir en çok, en sık görülen, evet, belirtiler?
En sık görülen belirti nefes darlığıdır.
Nefes darlığı.
Evet. Normalde biz nefes aldığımızın farkına varmıyoruz. Yani evet, hissetmiyoruz onu. Kişi nefes aldığının farkına başladığı an nefes darlığı başlıyor demektir. Yani nefes alma ihtiyacını hissettiği an. Bu erken dönemlerde, hastalığın erken dönemlerinde eforla olur. Yani yürümekle, merdiven çıkmakla, yokuş çıkmakla. Günlük işlerini yaparken zorlanmaz başta. Evet. Zorlandığı aktivitelerde olur. Hastalık ilerledikçe günlük işlevlerini de yapmakta hasta zorlanır. Kendi bakımını da yapamaz. Daha da ilerledikçe istirahatte bile şikayetleri olmaya başlar. Yani oturduğu yerde daralmaya başlar. Daha ilerledikçe gece semptomları olur. Hasta gece düz yatamaz. Gece nefes darlığıyla uyanır. En sık gözlenen şikayet nefes darlığı.
Nefes darlığı.
Evet.
Hocam ben sigara içiyorum. Ben de KOAH diye bir hastalık söylediler.
Evet.
Hocam işte ben de dediler ki astım var. Bir dakika hocam, bende de nefes darlığı var. Şimdi ben kalp yetmezliği mi oldum mu Semra?
Evet. Zaten çok karışıyor. Yani nefes darlığı hem kalbe bağlı olabiliyor, hem akciğere bağlı olabiliyor, hem de kalp dışı, mesela örneğin kansızlık gibi hastalıklarda, tiroid bezinin çok çalıştığı hastalıklarda, anemi de yine nefes darlığı olabiliyor. Sonuçta bir semptom nefes darlığı. Bunun için biz zaten göğüs hastalıklarıyla hep ortak bakarız hastalara. Yani nefes darlığı olduğu zaman hem onlar bakar hem biz bakarız. Pek tabii ki ikisi birbirine eşlik de edebilir. Yani kalp yetmezliği olan hastanın aynı zamanda KOAH'ı da olabilir.
Olabilir ya da astımı olabilir.
Evet, astımı da olabilir. Yani ikisi, kalp ile akciğeri pek birbirinden ayırabileceğimiz bir organ değil. Yani birinde kusur varsa diğerinde az çok olma muhakkak ihtimali vardır.
Bu da en çok, en sık görülen nefes darlığı dedik. Evet. İkinci en sık görülen.
Onun ikinci en sık görülen halsizlik, kesiklik, yorgunluk. Sonuçta
takatim kalmadı.
Evet, evet. Eskisine göre daha çabuk yoruluyorum. Eskiden işte iki kat merdiven çıkıyordum. Şimdi azaldı. Çıkamıyorum. Hasta onu hisseder. Sonuçta organların da kanlanması bozuluyor. Kaslarımıza, diğer kaslarımıza, bacak kaslarımıza giden kan miktarı da azalıyor. Buna bağlı yorgunluk, çabuk yorulma, beyin kan akımının azalmasına bağlı sersemlik hissi olabiliyor. Çarpıntı olabiliyor hastalarda. Kalbimiz kanı yeterli miktarda atamadığı için daha hızlı çalışıyor.
Çarpıntı derken nasıl hissediyor?
Kalbin hızlı atması olabilir.
Hasta nasıl hisseder onu?
Yani kuş kanadı çırpar gibi düzenli ve hızlı atım şeklinde hissedebilir. Onun dışında kalp yetmezliğe girdiği zaman bir takım vücutta, kalpte adaptif mekanizmalar devreye giriyor. Yani kalp buna uyum sağlamaya çalışıyor. Bunlardan biri hızını artırması. İkincisi kalp dilate oluyor. Yani genişliyor. Ya da kalınlaşabiliyor hipertansiyon örneğinde olduğu zaman. Böyle olduğu zaman da özel ritim bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Ekstrasistol dediğimiz tekleme tarzı atımlar olabiliyor. Normal atım. Bir tane erken atım gelebiliyor mesela. Ondan sonra kalp biraz toparlanıyor ve sonraki atımı hasta biraz daha güçlü hissediyor. Kalbim gümledi gibi, durdu, yeniden çalıştı gibi, kalp atışımı boğazımda hissettim gibi söyleyebiliyor. Yani ritim bozuklukları da çok görülüyor. Bazen ölümcül ritim bozuklukları da olabiliyor. Onları belki sonunda pillerden bahsederken daha
önce şişme falan oluyor mu? Ödem oluyor mu vücudunda? Evet.
Daha sonra göreceğimiz belirti ödem.
Ödem.
Evet. Hı-hı. Kalp yeterince pompalayamadığı için kan akciğerlerde gölleniyor. Ve hı-hı, vücudun diğer kısımlarında da gölleniyor. Her iki bacakta şişlik. Bastığımız zaman bacağın ön yüzüne basarak bakarız, hı-hı, biz bunu. İz bırakan sertlik, yani şişlik. Meşhur, evet.
Hamura...
Evet, hamura parmak izi kalmış gibi, evet, aynen, evet, öyle. Karında şişlik olabiliyor. Hı-hı. Sırtta, belin üstünde şişlik olabiliyor. Hı-hı. Yüzünde, göz kapaklarında, ellerinde, yani tüm vücudunda şişlik olabiliyor. Karında da sıvı birikebiliyor ileri evrelerde. Daha sonra örneğin bacaklarında şişlik olan hastalarda eğer hasta diyabetikse ve ayak bakımına dikkat etmiyorsa, tabii ödem nedeniyle aşağıdan da gerildiği için bacakta yaralar olabiliyor. Hmm. Oralardan sular dışarı akabiliyor.
O kadar
onlar enfeksiyona, evet, ileri evrelerde öyle olabiliyor.
Peki tanısını nasıl koyuyoruz?
Evet. Tanısı şöyle, tanısını mutlaka bir hekim koymalı tabii ki, her hastalıkta olduğu gibi. Özellikle kardiyoloğa mutlaka bu saydığımız belirtilerden herhangi biri olan hasta.
Kalp doktoruna, kardiyoloji uzmanına, evet, gidecek.
Evet. Göğüs ağrısı da olabilir hastanın mesela.
O ne yapacak hemen?
Biz tabii tıpta her zaman tanıyı hastanın anlattığıyla koyarız, evet, aslında. %70 anamnez sorgulayarak, didikleyerek, semptomlar ne zaman başlamış, gece kaç yastıkla yatıyor, hı-hı, gece nefes darlığıyla uyanıp, hı-hı, kalkıyor mu, şişlik var mı vücudunda, hı-hı, varsa tek taraflı mı değil, hı-hı, mi? Yani A'dan Z'ye tüm şeyini sorup, sistemler hakkında soru sorup, daha sonra fizik muayenede de kalp yetmezliğine ait bir takım bulgular bulabiliyoruz. Dinleme, hı-hı, bulgularımız olabiliyor. Kalp büyüdüyse kalp tepe atımını biz dışarıdan gözleyebiliyoruz. Hı hı. Kapak hastalıklarına ait dinleme bulgularımız, hı hı, olabiliyor. Elimizi koyduğumuz zaman tril dediğimiz titreşimleri hissedebiliyoruz. Karaciğerimiz büyüyebiliyor, hı hı, kalp yetmezliğinde. Karaciğerde de kan birikimi olduğu için onu karın muayenesinde görebiliyoruz.
Yani fizik muayene yapıyoruz.
Fizik muayene yapıyoruz, evet.
Görüntüleme ya da herhangi bir...
Görüntülemede tabii bir EKG'yi mutlaka çekiyoruz, hmm, hastalara.
Kalp grafisi, evet.
Evet, onda hem kalpte ritim bozukluğu varsa onu görebiliyoruz. Kalbin hızını görebiliyoruz. Damar tıkanıklığına ait bir takım bulgular olabiliyor, onları görebiliyoruz. Kapak hastalıklarına ait özel bulguları olabiliyor. Onun dışında kalbin genişlemesine ve büyümesine ait bulgular olabiliyor. Onun dışında akciğer filmi çekiyoruz. Hı hı. Akciğer filminde de kalbin gölgesine bakıyoruz. Yani büyüklüğünü görebiliyoruz. Hı hı. Akciğer damarlarında göllenme, konjesyon, hı hı, dediğimiz bulguları görebiliyoruz. Bir takım kan tetkikleri var. Yani eşlik eden hem hastalıkları ortaya koymak için hem de neden olacak endokrin, romatizmal, hı hı, herhangi bir hastalık var mı onları görmek için. Bir de...
Böyle hani efor testi falan filan da yapılıyor,
evet,
mu?
Evet, damar tıkanıklığı düşünüyorsak altta yatan patoloji olarak, hastalık olarak efor testi mutlaka yapıyoruz. Hasta göğüs, hı-hı, ağrısından yakınıyorsa efor testi ya da sintigrafi dediğimiz tanısal testlerimiz var, onları yapıyoruz. Ama kalbin yapısını, kasılmasını, kapaklarını bize en net şekilde gösteren tetkik ekokardiyografi. Hı-hı. Yani kalp ultrasonu.
Kalp ultrasonu.
Ultrason cihazıyla kalbe bakıp kalbin boyutlarını ölçebiliyoruz.
O zaman ne yaptık? Anamnez yaptık, sorgulama, evet, yaptık, fizik muayene yaptık. Bunlar çok çok değerli. Bunları ilave olarak EKG çektik, sintigrafi yaptık, ekokardiyografi yaptık.
Evet.
Valla sohbet o kadar böyle güzel gelişti. Evet. Biraz böyle diğer soruları da sorduk. Son dakikalara giriyoruz.
Öyle mi?
İlaç tedavimiz var değil, evet, mi?
Var. İlaçlarımız var. Semptomatik ilaçlarımız var. İdrar söktürücüler. Kalbin pompalama gücünü biraz artıran ilaçlarımız var. Ritim bozukluğu varsa
bunlar ömür boyu kullanacak değil mi özellikle?
Evet.
Ömür boyu kullanacak.
Evet, ömür boyu kullanacaklar. Evet. Onun dışında...
Cerrahi tedavisi var mı peki?
Evet. Şöyle, yani sonuçta damar tıkanıklığı kalp yetmezliğine sebep oluyor. O damar tıkanıklığını tedavi edersek ilerlemesini en azından, hmm, engellemiş olacağız.
Koroner damarları anjiyoyla giriyorsunuz.
Koroner anjiyografi yapıp damarları görüyoruz mutlaka kalp, süper, yetmezliği olan hastada. Stentle ya da balonla tedavi edebileceksek ediyoruz. Değilse cerrahiye veriyoruz.
Bypass.
Bypass ameliyatına veriyoruz.
Evet. Peki bir de pil falan derler. Pil de,
pil de var. Evet, pil şöyle, kalp yetmezliğinin nedeni eğer kalp ileti sisteminin çalışmamasıysa kalıcı kalp pili koyuyoruz hastalara. Bir de kalp yetmezliğinde ölümcül ritim bozuklukları olabiliyor. Onlar kalbi durdurup ölümüne sebep olabiliyor hastaların. O zaman içeriden şoklayan piller var. Onu takabiliyoruz. Cerrahi olarak bir de destek cihazları var. Kalp mesela diyelim ki her şekilde tedavi ettik hastayı. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Bu hastalarda kalp nakli planlıyoruz. Kalp nakline kadar da destek cihazları takabiliyoruz.
Vallahi evet. Çok güzel oldu. Evet. Çok güzel. İnşallah bir sonraki haftalarda yine Semra seni davet edeceğiz.
Evet,
efendim bugün özellikle kalp yetmezliği konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konuda yan yana gelmek nasip olur.
İnşallah.
Efendim Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
İyi akşamlar.
A'dan Z'ye sağlık.